Ayrım 35, 7. Papirüs, Wilbur Smith, sayfa 374. Rowan Tanus'un mezarındaki dikili taşın dördüncü yüzeyini gösteren fotoğrafı masaya koymuştu. Kış, bence bağ tahtası ile ilgili ipuçları burada. Bak, oturmuş maymun, kuzey şatosu. Arı, güney, kuş, batı, akrep de doğu. İkinci ve üçüncü figürlerse sayıları oluşturuyor. Böylece hayali bao taşlarının hareketlerini inceleyebiliriz. Kırmızıları. Tahtadaki en önemli renk kırmızı. Nicholas sıkıntıyla gülümsedi. Bir düşün. Taita'nın geride bıraktığı anlaşılmaz ipuçlarının çözülmesi pek de mümkün değildi. İnsanın bunu başarabilmesi için hem 7. papirüsü ve hem de Tanus'un kitabesini okuması gerekiyor. Rowan memnun memnun gülümsedi. Evet, Taita sırrını kimsenin çözemeyeceğine inanıyordu. Bakalım göreceğiz. Taita usta gerçekten çok zeki olup olmadığını anlayacağız. Sonra ciddileşerek Taita'nın labirentine doğru çıkan taş merdivene baktı. Kuramlarımın Taita'nın sırrını çözmemizi sağlayıp sağlayamayacağını da öğreneceğiz. Ama nereden başlayacağız? Nicholas başından diye önerdi. İlk darbeyi Tanrı vuruyor. Taita bize öyle söyledi. Buradan Osiris'in tapınağından başlarsak belki Taita'nın hayali Bao tahtasını gözlerimizin önünde canlandırabiliriz. Rowan hemen ben de öyle düşünmüştüm dedi. Odada sadece kendi kanı ve idrarı içinde yatan kadının hafif hıçkırıkları duyuluyordu. Tuma Nogo masanın başına geçip oturdu ve bir sigara yaktı. Elleri hafifçe titriyor, midesi bulanıyordu. O bir askerdi, üstelik Mengistu terörünü de yaşamıştı. Sert bir adamdı, şiddet ve zalimliğe alışkındı. Ne var ki biraz önce gördükleri onu çok etkilemişti. Artık von Schiller'in Helm'e neden o kadar güvendiğini anlıyordu. Bu adam insandan bile sayılmazdı. Jake Helm odanın dibindeki küçük lavaboda ellerini yıkadıktan sonra havluyla iyice kuruladı. Yaklaşıp Tessa'nın yanında durdu. Artık bize söyleyecek bir şey kalmadı sanırım. Nogo genç kadına göğsündeki ve yanaklarındaki korkunç yanıklara baktı. Tessay kirpikleri yanan gözlerini kapatmıştı. Yine de iyi dayanmıştı kadın. Ancak Helm yanan sigarı göz kapaklarına bastırdığı zaman dayanamamış, sorulan sorulara cevap vermişti. Nogo'nun midesi ağzına gelmişti. Neyse ki Helm'in emrettiği gibi kadının göz kapaklarını açık tutmasına gerek kalmamıştı. Yoksa Helm sigarın yanan ucunu Tessay'ın gözlerine bastıracaktı. Teksaslı Nogo'ya haydi bakalım dedi, onunla işimiz bitti, ne yapman gerektiğini biliyorsun. Nogo endişeyle ayağa kalkarak elini tabancasına attı. Burada mı? Helm saçmalama ahmak dedi, onu alıp götür uzaklara. Buraya birini gönder de yerleri silsin. Dönüp arkadaki odaya geçti. Nogo kendini zorlayarak barakanın kapısına gitti ve Teğmen Hammed diye seslendi. Sonra Hammed'in yardımıyla Tessa'yı ayağa kaldırdı. İkisi de konuşmadılar. İyice sessizleşmişlerdi. Genç kadına yırtılmış, kanlanmış elbisesini giydirirlerken Hammed onun çıplak vücuduna ve kehribar rengi parlak cildindeki yaralara bakmamak için başını çevirdi. Tessa'yı sendeledi. Hammed kolundan tutarak onun barakadan çıkmasına yardım etti. Kadın ağır ağır, çok yaşlı biri gibi hareket ediyordu. Teğmen onu kamyona bindirerek oturttu. Tessay yanmış, şişmiş yüzünü avuçlarının arasına aldı. Nogo Hammed'i bir kenara çekerek bazı emirler verdi. Teğmen'in yüzünde dehşet dolu bir ifade belirdi. İtiraza çalıştıysa da Nogo onu vahşice bir öfkeyle susturdu. Hammed de dişlerini alt dudağına batırdı. Nogo, unutma diyerek tekrarladı. Köylerin hepsinden uzakta, hiçbir tanık olmamalı. Sonra hemen buraya gel. Hammed selam verdi, kamyona dönüp Tessa'nın yanına oturdu. Kamyon kamptan çıkarak Devra Maryam'a doğru döndü. Tessa yarı baygın gibiydi. Saati de, yeri de bilmiyordu artık. Sonra kaba eller onu çekerek kamyondan indirdiler. Kollarını arkaya doğru bükerek bileklerini deri şeritlerle bağladılar. Tessay canımı acıtıyorsunuz diye inledi. Bileklerimi kesiyor bu. Gücü ve cesareti en sonunda tükenmişti. Artık savaşacak halde değildi. Bir asker onu bağlı ellerinden çekerek yandaki bir okaliptüs korusuna doğru götürdü. Peşlerinden ellerinde küreklerle iki adam geliyordu. Asker genç kadını iterek bir ağacın dibine çökertti. Tüfeğini bir eliyle ona doğru çevirdi. Diğer elinde ise sigarası vardı. Öbür iki asker tüfeklerini bırakarak toprağı kazmaya başladılar. Tessay neden sonra kendisi için bir mezar kazdıklarını anladı. Yaralı ağzı kuruyuverdi. Çaresizce etrafına bakınarak Teğmen Hammed'i aradı. Ama o kamyondan inmemişti. Kadın lütfen diye fısıldadı. Ama başındaki nöbetçi onun karnına müthiş bir tekme indirdi. Sus seni! Kullandığı sözcük sadece hayvanlara ya da çok aşağılık insanlara yakıştırılacak bir şeydi. Tessay onlara yalvarmadan hiçbir işe yaramayacağını anladı. Karanlıkta umutsuzca, sessizce ağlamaya başladı. Tekrar başını kaldırdığı zaman ay ışığında adamların çok derin bir mezar kazmış olduklarını anladı. Artık başları bile gözükmüyordu. Tessay'ın başındaki nöbetçi o tarafa doğru giderek, ''İyi dedi, bu yeteri kadar derin, Teğmen'i çağırın.'' İki asker mezardan çıkarak eşyalarını topladılar ve kamyona doğru gittiler. Bir dakika sonra da Teğmen Hammed geldi. Elindeki feneri mezara tutarak yüksek sesle, ''İyi dedi, yeteri kadar derin.'' Feneri söndürüp Tessay'ın başındaki nöbetçiye döndü. ''Tanık istemiyorlar, kamyonda bekle.'' Silah seslerini duyduktan sonra diğerleriyle birlikte gelir, mezarı kapatmama yardım edersin. Nöbetçi tüfeğini omzuna vurarak ağaçların arasında gözden kayboldu. Hammed sonra Tessa'ya yaklaşarak onu ayağa kaldırdı. Kadını mezarın kenarına doğru itti. Şammanızı istiyorum. Beyaz yünlü giysiyi alıp mezara atladı. Kadın onun mezarın dibinde bir şeyler yaptığını duydu. Hammed sonra yavaşça, ''Burada bir şey olduğunu görmeliler.'' diye seslendi. Bir ceset. Mezardan dışarı tırmandı. Soluk soluğaydı. Tessay'ın bileğindeki şeritleri kesti. Kan genç kadının uyuşmuş ellerine hücum ederken can acısıyla inledi. ''Şaşkın şaşkın siz ne yapıyorsunuz?'' diye fısıldadı. Mezara baktı. Adam şammayı dibe bir cesede benzeyecek şekilde yerleştirmişti. ''Siz?'' Teğmen usulca ''Lütfen konuşmayın.'' diye onu uyardı ve omzundan tutarak ağaçların arasına soktu. ''Buraya uzanın.'' Kadını yatırarak üzerini kuru yapraklar ve kırık dallarla örttü. ''Burada bekleyin, kaçmaya çalışmayın. Biz gidinceye kadar ne kımıldayın ne de konuşun.'' Dönerek hızla mezara doğru giderken tabancasını çekip iki el ateş etti. Bu ses öyle yüksekti ki Tessay irkildi ve kalbi hızla çarpmaya başladı. Sonra Hammed'in seslendiğini duydu. ''Haydi gelin, bu işi bitirelim.'' Tessay adamların koruya döndüklerini duydu. Mezara atılan toprakların çıkardığı sesleri de. ''Biri ben ne yaptığımı göremiyorum Teğmen'im.'' diye yakındı. ''Fener nerede?'' Hammed homurdandı. ''Bir mezarı kapatmak için fenere ihtiyacın yok. Şimdi üzerine iyice basarak toprağı sıkıştırın. Birilerinin burayı bulmasını istemem.'' Tessay sessizce yatıyor, vücudunun şiddetle titremesine engel olmaya çalışıyordu. Sonunda Hammed'in sesini duydu. ''Tamam, burada bir şey bırakmamaya dikkat edin, haydi kamyona dönelim.'' Ayak sesleri uzaklaştı, sonra da duyulmaz oldu. Kamyonun motoru homurdanırken taşıt geldikleri yöne doğru döndü. Tessay kamyonun gürültüsü duyulmaz olduktan sonra uzun bir süre öylece yattı. Hala soğuktan titriyor, bitkinlik, can acısı ve sevinçten sessizce ağlıyordu. Sonra ağır ağır üzerindeki dalları iterek kalktı. Orada öylece durdu. Karanlıkta bitkinlikten yalpalıyordu. Sonra müthiş bir suçluluk duygusuyla sarsıldı. ''Mek'e ihanet ettim. Düşmanlarına her şeyi anlattım. Onu uyarmalıyım. Mek'e geri dönmeli ve onu uyarmalıyım.'' Karanlıkta sendeleyerek yola doğru gitti. Tayta'nın şifresini doğru dürüst çözüp çözmediklerini anlamanın bir tek yolu vardı. Onun oyun tahtası için sıraladığı şeyleri yapmak. Nicholas'la Royan, labirentte dikkatle ilerlerken duvarlara beyaz tebeşirle işaretler koydular. Artık zaman kavramını kaybetmişlerdi. Gece mi yoksa gündüz mü olduğunu bile bilmiyorlardı. Ancak Sapur'un etrafta yankılanan sesiyle kendilerine geldiler. Adam sırılsıklamdı. ''Nicholas sana ne oldu?'' diye sordu. ''Kuyuya mı düştün?'' Sapır yüzünü sildi. ''Size kimse söylemedi mi? Dışarıda yağmur yağıyor.'' Royan'la Nicholas ona dehşetle baktılar. ''Bu kadar çabuk mu?'' Sapır omzunu silkti. ''Biri yukarıdakine bunu söylemeyi unutmuş olmalı. Ben şimdi baraja gidiyorum. Yaban öküzleriyle ilgileneceğim. Bir tehlike belirtisi görür görmez size haber gönderirim. O zaman sakın durup tartışmaya kalkışmayın. Buradan hemen çıkın. Çünkü bu barajın her an yıkılabileceği anlamına gelecek.'' Nicholas Hansit'le birkaç adamı bırak dedi. Onlar bana gerekli. Supper uzaklaşırken Rowan da tekrar bilmeceye daldılar. Kadın yine not defterinden okumaya başladı. Zamanı gelince ekmeği yiyor ve şarabı içiyorum. Mevsimlerin temposuna uyuyor, toprağa bakıyorum. Başını kaldırarak Nicholas'a baktı. Toprak, yani çözüm ayaklarımızın altında mı? İngiliz bunu anlamanın tek yolu var diyerek sesini yükseltti. Hansit, buraya gel. Keşişli adamlar yerdeki büyük taşları kaldırmayı başardılar. Nicholas ışığı aşağıya doğru tutarak sevinçle bağırdı. Bir merdiven daha, galiba bulduk. Artık Taita'nın sahte ipuçları tükenmiş olmalı. Rowan inecek miyiz diye sordu. Dikkatli davranmamız gerektiğini biliyorum ama zamanımız kalmadı. Her zamanki gibi haklısın. Artık ne olursa olsun ilerlememizin zamanı geldi. İhtiyatı bir tarafa bırakalım. Rowan gülerek adamın elini tuttu. Birlikte inelim. Yan yana dikkatle aşağıya indiler. Rowan aşağıda bir oda var diye bağırdı. Depoya benziyor. Duvarların önündeki eşyalar nedir? Yüzlerce tabut mu yoksa? Rowan onları tanımıştı. Hayır, Mısır sepetleri. Diğer taraftakilerse amforalar. Ölü için sunaklar sanırım. Nicholas'ın sesi heyecandan boğuklaşmıştı. Bu ölünün depolarından biri ise mezara yaklaşıyoruz demektir. Rowan evet diye bağırdı. Bak, odanın dibinde de bir kapı var. Işığı oraya doğru tut. Nicholas onun istediğini yaptı. Dipteki kare biçimi bir kapıydı ve sanki onları çağırıyordu. Kadınla adam son basamakları koşarcasına indiler. Ama sonra sanki görünmeyen bir engelle karşılaşarak duraladılar, yalpaladılar. Tanrım, Nicholas elini boğazına götürdü. Gerile, gitmeliyiz. Rowan dizüstü çöktü, soluk almaya çalışıyordu. Nick, bana yardım et. Adam eğilerek Rowan'ı kaldırmaya çalıştı ama onun da gücü hemen hemen tükenmişti. Boğulurcasına 4 dakika diye düşündü, hepsi o kadar. Beyin 4 dakikada ölür, sonrası karanlık, buradan çıkmalıyız. Kollarını arkadan Rowan'ın gövdesine dolayarak geri geri merdivene gitti. Bütün gücünü toplayıp onu ilk basamaktan çıkardı. Hansit'e yardım etmesi için bağırmak istiyordu ancak ciğerlerinde yeteri kadar hava yoktu. Rowan'ı şimdi düşürürsen o da ölür diye geçirdi aklından. 5 basamak daha çıktı. Ciğerleri o değerli havayı arıyor ama bulamıyordu. Adam tanrım diye yalvardı. Lütfen izin ver de soluk alayım. Sanki duası kabul olmuştu. Birdenbire oksijenin boğazından kayarak ciğerlerini doldurduğunu hissetti. Tekrar gücüne kavuşurken Rowan'ı kucağına alarak yukarı çıkardı. Ve yukarıda Hansit'in ayaklarının dibine serilip kaldı. ''Ne var efendi? Size ve hanıma ne oldu?'' Nicholas Rowan'ı yatırarak ''Haydi'' diye yalvardı. ''Bir şey söyle sevgilim, benimle konuş.'' Ne var ki genç kadın cevap vermedi. İngiliz eğilip suni solunum uyguladı. İçin için yalvarıyordu hala. ''Haydi sevgilim, soluk al, benim için soluk al.'' Sonunda Rowan onu itti ve sersem sersem doğrulup oturdu. ''Nicky, ne oldu?'' ''Pek emin değilim.'' Ama o her neyse az kalsın ikimizi de öldürüyordu. Alt geçitlere bir tür gaz dolmuş olmalı. Neyse ki 2 dakika baygın kaldın. Yoksa... Başım çok ağrıyor. Rowan parmaklarını şakaklarına bastırdı. Bana seslendiğini, beni geri çağırdığını duydum. Bana sevgilim dedin. Dil sürçmesi. Nicholas genç kadını ayağa kaldırdı. Teşekkür ederim Nicky. Sana öyle borçluyum ki yaptıklarını asla ödeyemem. ''Eh, bir yolunu buluruz.'' Rowan gaz dedin diye hatırlattı. ''Ne tür bir gaz? Oraya nasıl dolmuş? Bu da yine Taita'nın tuzaklarından biri miydi Nicky?'' ''Çürümenin neden olduğu gazlardan biri sanırım. Aşağıdaki galeriye yayılması havadan ağır olduğunu gösteriyor. Herhalde karbondioksit ama metan da olabilir.'' ''Taita bunu kasten mi yaptı?'' Rowan kendini topluyor, yüzüne renk geliyordu. ''Bilmiyorum ama o sepetlerle kavanozlardan kuşkulanıyorum. Tabii içlerine bakmadıkça bir şey söyleyemem.'' Nicholas kadının yanağına şefkatle dokundu. ''Kendini nasıl hissediyorsun? Baş ağrın nasıl?'' ''Geçiyor. Şimdi ne yapacağız?'' ''Adam gazı temizleyeceğiz.'' dedi. ''Mümkün olduğu kadar çabuk.'' Dönüp iri yarı keşişe seslendi. ''Hansit, büyük vantilatörü getir.'' Galerideki gazı ancak 1 saatte dağıtabildiler. Ortada ateş yakarak sıcak hava sağlamalarının da yararı oldu. Sonra Nicholas'la Rowan tekrar merdivenden inip duvara dayalı olan sepetlerden birine baktılar. Adam yarı öfke, yarı hayranlıkla, "Kurnaz ihtiyar tilki," dedi. "Buradakiler gübre, ot ve kuru yaprak karışımına benziyor. Bahçelerde kullanılan karışıma." Biraz ilerlediler, büyük kavanozlardan birini yan yatırdıklarında dışarıya bir toz yığını döküldü. Nicholas tozu inceledi. Dövülmüş kireç taşı. Tabii çoktan kurumuş ve kokusu da uçmuş. Herhalde Tahiti onu bir tür aside batırmıştı, belki de sirkeye. Tabii idrar da aynı sonucu verirdi. Asit kireç taşını etkilerken karbondioksit serbest kaldı. Rowan bağırdı, demek bu da bir tuzaktı. Tahiti binlerce yıl önce bile çürüme işlemini anlıyordu sanırım. Bu karışımların ne tür gazlar çıkaracaklarını biliyordu. O herhalde iyi bir kimyacıydı da. Rowan başını salladı. Başka hava akımı olmadığı için ağır gazın buraya çökeceğinin de farkındaydı. O yüzden buranın alçakta kalmasını sağladı. İleride bir merdiven olmalı. İşaret etti. Hatta buradan ilk basamakları görebiliyorum. Nicholas biraz sonra haklı olup olmadığını anlarız dedi. Şimdi o basamaklardan çıkacağız. Sapır suyun kenarına nehrin düzeyini kontrol için taşlar yığmıştı. Bunları dikkatle izliyordu. Tıpkı bir komisyoncunun borsa haberlerini izlediği gibi. Son yağmur dineli 6 saat olmuştu. Sıcak parlak güneş vadinin üzerindeki bulutları ortadan kaldırmıştı. Ama kuzey ufkunda hala yoğun bulutlar vardı. Bu fırtına bulutlarının uğursuz görünüşlü kurşuni dorukları gökyüzüne yükseliyor, kendi ulu dağ dizilerini oluşturuyorlardı. Onların yanında aşağıdaki dağlar cüceleşiyordu. Yaylalarda her an yağmur başlayabilirdi. Sapır o zaman seller buraya, Abbay uçurumuna ne kadar da erişir diye düşünüyordu. Adam traktörden zorlukla indi, her tarafı tutulmuştu. Taşlara bakmak için kıyıya gitti. Geçen saat süresince su seviyesi hemen hemen 30 santim alçalmıştı. Sapır hemen iyimserleşmemeye çalıştı. Sonuçta nehir 15 dakika içerisinde aynı miktarda yükselivermişti. Sonuç kaçınılmazdı. Yağmurlar başlayınca nehir kabaracak ve baraj yıkılacaktı. Adam aşağıya bende bakarak başını bıkkınca salladı. O anı geciktirmek için elinden geleni yapmıştı. Duvarı hemen hemen 120 santim yükseltmiş, onu desteklemek için arkasına bir duvar daha yapmıştı. Artık yapabileceği başka bir şey kalmamıştı. Şimdi sadece bekleyecekti. Sapır kıyıdan tırmanarak yorgun yorgun sarıya boyalı çelik makinesine yaslandı. Yaban öküzü grubuna baktı. Adamlar kıyıya savaş alanındaki şehitler gibi serilmişlerdi. Suları engellemek için tam 2 gün çabaladıktan sonra şimdi bitkin haldeydiler. Sapır artık onlardan başka bir şey isteyemeyeceğini biliyordu. Nehir tekrar saldırdığı zaman sulara yenileceklerdi. Sapır adamlardan bazılarının doğrulup oturduklarını gördü. Nehrin yukarılarına doğru bakıyorlardı. Adam rüzgarın taşıdığı hafif sesleri duydu. Traktöre çıkarak eliyle gözlerini korudu. McNimmur yoldan aşağıya iniyordu. Onu tanımamak olanaksızdı. Tıknaz, güçlü adam kamuflaj kılığı giymişti. Azimle yürüyordu. Yanında yardımcılarından ikisi vardı. Mac daha uzaktan Sapır'a seslenerek Arapça, "Senin baraj ne alemde?" diye sordu. Ama İngiliz onun ne dediğini anlayamadı. "Yakında dağlarda yağmur başlayacak. Burada daha fazla dayanamayacaksınız." Sapır onun gökyüzünü ve nehri göstermesinden neyi kastettiğini kavradı. Mac'i karşılamak için taşıttan atladı. İki adam dostça el sıkıştılar. İkisi de birbirinin profesyonelliğine ve gücüne hayrandı. Mac İngilizce bilen yardımcısını kolundan tuttu. Adam da yine artık alıştığı tercümanlık görevini yaptı. Mac alçak sesle, "Beni endişelendiren sadece hava değil," diye açıkladı. Adamı da bu bilgiyi Sapır'a aktardı. "Bana hükümet güçlerinin bize saldırmak için mevzilendikleri bildirildi. Debra Maryam'dan tam bir tabur bu tarafa doğru geliyormuş. Saint Frumentius Manastırı'nın aşağısında bekleyen başka bir birlik de Abbay Nehri'nden yukarı çıkıyormuş." "Sapır kıskaç hareketi ha," dedi. Mac çeviriyi dinleyerek ciddi ciddi başını salladı. "Adamlarımın sayısı onlarınkine göre çok az. Saldırdıklarında onları ne kadar süre durdurabileceğimi bilmiyorum. Adamlarım gerilla eğitimi gördü. Biz muharebe alanında çarpışamayız. Bizimki pire tarzı bir savaş. Vur ve kaç. Buraya hepinizi uyarmak için geldim. Ben haber verir vermez buradan uzaklaşmaya hazır olmalısınız." Sapır benim için endişelenme diye mırıldandı. Ben bir koşucuyum, 100 metre şampiyonu. Sen asıl Nicholas'la Roy'na düşün. İkisi de o lanet olasıca tavşan yuvasındalar. Ben de şimdi onların yanına gidiyorum. Ama daha sonra nerede buluşacağımızı haber vermek istedim. Çarpışma sırasında birbirimizden ayrılabiliriz. Nicholas manastıra botlar sakladı. Hepimiz orada buluşacağız. Tamam Mac, sapır birdenbire durakladı. Üçü de başlarını kaldırarak yola baktılar. Kıyıdaki adamlar yine heyecanlanmışlardı. Devriyelerimden biri geliyor. Mac gözlerini kıstı. Yeni bir gelişme var herhalde. Sapır'ın sözlerini anlamadığını fark ederek sustu. Sonra devriye nöbetindeki adamlarının kaba saba sedyede taşıdıkları ufak tefek ince kadını tanıdı ve yüzündeki ifade değişti. Tessay Mac'in kendisine doğru koştuğunu gördü. Bitkince doğrulup oturdu. Adamlar sedyeyi yere indirdiler. Mac yere diz çökerek kadına sarıldı. Uzun bir an sessizce öyle durdular. Sonra Mac, Tessay'ın şiş yüzünü avuçlarının arasına alarak yaralarına baktı. Yanıklardan bazıları iltihaplanmıştı. Kadının gözleri şiş kapakları yüzünden birer yarığa dönüşmüştü. Mac usulca "Bunu sana kim yaptı?" diye sordu. Kadın kabuk tutmuş dudaklarının arasından anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı. "Onlar..." Tessay'ın alt dudağı yarıldı ve bir kan damlası belirdi. Yakut gibi ışıldıyordu bu. Adam onu görünce fikrini değiştirdi. "Hayır, konuşmaya çalışma." Tessay zorlukla fısıldayarak, "Sana anlatmalıyım," diye ısrar etti. "Beni konuşturdular. Onlara her şeyi söyledim. Adamlarının sayısı, Nicholas'la burada yaptıklarınız, her şey. Çok üzgünüm Mac, sana ihanet ettim." "Kimdi o alçak? Bunu sana kim yaptı?"
"Nogo ve o Amerikalı, Helm."
Mac kadına bir baba şefkatiyle sarılırken gözlerinde korkunç bir ifade belirdi. Sonunda tünelin aşağısındaki odada bulunan gaz boşaldı. Hansit'in ateşi odanın ortasında yanıyor, sıcak hava yükselerek zehirli gazları labirentin üst katları da sürüklüyordu. Gazlar odada oksijen bakımından zengin, daha temiz taze havayla karışıyor, zehirli niteliklerini kaybediyorlardı. Roy'un o sırada gazın etkisinden tamamıyla kurtulmuştu ama yine de güvensizdi. Nicholas'ın kendisini odanın yanındaki basamaklardan çıkarmasına izin verdi. İhtiyatla tırmanırlarken Nicholas, "Bu kusursuz bir gaz tuzağıydı," diye açıkladı. "Titan'ın tünelin bu bölümünü açarken ne yaptığını çok iyi bildiği anlaşılıyor." Kadın ciddi bir tavırla, "Ama o çağda yaşayan bir hırsızın bu korkunç tuzaklarına düşeceğini bekliyordu herhalde," diye mantık yürüttü. "Ya da labirentte kaybolacağını veya vazgeçip geriye döneceğini." Nicholas bir basamak daha çıkarken sordu. "Yani bana bunun Titan'ın son savunma hattı olduğunu mu söylüyorsun? Artık bize başka oyunlar oynamayacak mı? Bunu mu söylemek istiyorsun?"
"Hayır, aslında ben kendi kendimi ikna etmeye çalışıyordum. Ancak pek de başarılı olamadım. Taita'ya hiç güvenmiyor, ondan her kötülüğü bekliyorum. Tavan her an başımıza çökebilir ya da zeminde bir kapak açılır ve kendimizi alev alev yanan bir fırında veya daha kötü bir yerde bulabiliriz."
Odaya indikleri merdiven 40 basamaktı. Şimdi çıktıkları da öyle. Açı ve basamakların genişliği de aynıydı. Yukarıya erişirlerken Nicholas fenerle önlerinde beliren sıra kemerleri aydınlattı. Şekiller ve renkler gözlerini kamaştırdı. Yağmurdan sonra açan çöl çiçekleri kadar güzeldiler bunlar. Tavan ve duvarlar resimlerle süslenmişti. Bunların fazlalığı insanı sersem ediyordu. Resimler şaşılacak bir ustalıkla yapılmıştı.
"Taita," Roy'un sesi titreyerek hafifledi. "Bunlar onun yaptığı resimler. Onun gibi bir ressam daha olamaz. Bu bakımdan hiçbir zaman yanılmam. Taita'nın eserlerini nerede olsa tanırım."
Üst basamakta durup hayretle etraflarına bakındılar. Uzun galerideki duvar panoları bu resimlerin yanında cansız ve silik sayılırdı. Aslında onlar biçimsiz birer kopyaydılar. Buradakilerse büyük bir ustanın eserleriydi. Zamanın eskitemediği bir dehanın eserleri. Bu ustanın yarattıkları 4000 yıl önce olduğu gibi şimdi de insanı etkileyip büyülüyordu. Adamla kadın sıra sıra kemerli yerde yavaşça, adeta farkına varmadan ilerlediler. İki yanda doğu pazarlarındaki küçük dükkanlara benzeyen odacıklar vardı. Her birinin önünde tavana kadar yükselen bir sütun nöbet bekliyordu. Her sütun tanrılardan birinin heykeli biçimindeydi. Bu heykeller yüksek kubbeyi destekliyorlardı. İlk iki odacığa yaklaştıkları sırada Nicholas durup kadının kolunu sıktı. Firavun'un hazine odaları diye fısıldadı. Odacıklara yerden tavana kadar şahane güzellikte şeyler yığılmıştı. Eşya deposu. Roy'un sesinde de adamınki gibi büyük bir saygı vardı. Kadın iskemlelerin, taburelerin, yatakların ve divanların biçimlerini fark etmişti. En yakındaki odaya giderek firavunun tahtına dokundu. Bunun dirsek dayanacak yerleri bronz ve lapis lazuli'den yapılmıştı. Birbirine sarılmış yılanlar şeklindeydi. Oturacak yer ve arkalıkta av sahneleri vardı. Yüksek arkalığın en yukarısında altından kanatlar görülmekteydi. Altın ayaklar aslan pençelerine benziyordu. Tahtın arkasına da yine sürüyle eşya yığılmıştı. Paravanlı bir divanı fark ettiler. Bunun iki yanı abanoz ve fil dişinden dantel gibi oyulmuş panolarla kapatılmıştı. Ama onlardan başka sürüyle şey daha vardı ve çoğu parçalarına ayrılmışlardı. Bu yüzden ne olduklarını anlamak mümkün değildi. Üzerlerindeki renkli taşlar ve değerli madenler öyle karmaşık bir biçimde ışıldıyorlardı ki ilk bakışta bir şey anlayabilmek imkansızdı. Sütunlu galerinin iki yanındaki odacıklar bu şahane şeylerle doluydu. Roy'un hayretle başını sallarken Nicholas onu sürükledi. Odacıkları ayıran duvarlara ölüler kitabından sahneler ve firavunun yolculuğuyla ilgili resimler yapılmıştı. Tapınak kapıları yolda onu bekleyen tehlikeler ve sınavlar, iblisler ve canavarlar. Roy'un adama uzun galerideki sahte mezarda eksik olan resimler bunlar dedi. Kralın yüzüne bir bak. Onun gerçek bir insan olduğunu anlayacaksın. Bunlar kralın kusursuz portreleri.
35. ayrımın sonu. Sayfa 385.